Eğer ki biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bugün emrettiği şeylerin çok uzağındaysan, vallahi müstakim yol da bizden o kadar uzak demektir kardeşim.
Kafirler ve yerli işbirlikçilerinin eliyle ilga olunan o devletle beraber biz neyi kaybettik? Gazze'de kardeşlerimiz ölüyorsa bir Müslüman suskunluğun kırılma noktası olmak durumundadır.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başındaki müdavim dostlar, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla, İslam'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz hafta İsra ve Miraç özel tefsir dersi ya da sohbetine Böyle bir es vermiştik hatırlayacak olduğunuz üzere. Kaldığımız ayet-i kerimeden bugün inşallah devam edeceğiz, Hud suresinden. 50 ile 53. ayet-i kerimeleri ve de hususiyetle 51. ayet-i kerimeyi bugün inşallah sohbetimizin konusu olarak ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Her zaman yaptığımız duamızdır Rabbimize. Niyaz ediyoruz kendisinden. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etme başarısını bizlere lütfeyleyiversin. Allahümme amin. Şimdi bugünkü ayet-i kerime sizin de böyle yer yer aşina olduğunuz, bildiğiniz, içeriği itibariyle de böyle çok sık kullandığımız bir ayet-i kerime aslında. Ama bugün inşallahü teala biz bu ayet-i kerimeyi biraz böyle farklı yönleriyle daha da günümüzde pratize ederek, yani karşılık bulması adına bir gayret göstereceğiz. Yani bu ayet-i kerimenin benim dünyamda, benim sokağımda, bugün toplumsal savrulmaların çok ciddi manada yaşandığı ülkemizde, belki dünya genelinde, çünkü bu programı çok uzak diyarlardan izleyen, takip eden dostlar da var. Artık herkes kendi dünyasını bu ayet-i kerimeyle nasıl aydınlatabiliyorsa işte onun gayreti içerisinde olacağız inşallah Teala bu akşam. Şimdi Rabbimiz Azze ve Celle Hud suresi 51. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim: Ba'da a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya kavmi la es'alukum aleyhi ecra in ecriye illa alellezî fatarani efelâ taqilûn. Sadakallahu'l-azim. Okuduğumuz ayet-i kerimede Hud aleyhisselam kavmiyle konuşuyor. Diyor ki, ey kavmim, ya kavmi la es'elukum aleyhi ecra. Ben size hani tebliğ işinde bulunuyorum ya, çalışmaları yapıyorum. Sizi Allah'a birlemeye davet ediyorum. Sizi Allah Azze ve Celle'ye kulluğa çağırıyorum. Hayatınızı Allah'a kulluğa hasretmek üzere bir tebliğ çalışmasında bulunuyorum ya, bunu yaptığım bu süreçte buna mukabil sizden bir ücret talep etmiyorum. Hani peygamberlerin davet ve tebliğ çalışmalarında ücret almasını içeren ayetler vardır ya, işte bu çok farklı yönleriyle de gelen bir ayet-i kerime. Ama bugün bu ayet-i kerime Hud aleyhisselamın kavmiyle olan diyaloğundan alıntılıyoruz bugün. Bu ayet-i kerimenin esasında ve merkezinde bugün sohbetimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Diyor ki, ya kavmi la es'elukum aleyhi ecra. Şu benim yaptığım iş mukabilinde, peygamberlik vazifesi mukabilinde ve ben açıyorum, sizi Allah'ı birlemeye davet ettiğim bu tebliğ ve davet çalışması mukabilinde ben sizden bir ücret talep etmiyorum. İn ecriye illa alellezî fatarani. Benim kendisinden mükafat beklediğim tek merci, tek kimse beni yoktan var eden alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'dir. Efela taqilun. Siz bunu hala akletmiyor musunuz ya? Bunu ben size hala fark ettiremedim mi yani? Ben dolduruyorum içerisini. Diyor ki zımnen bir peygamber. Yani siz hala ücrete mukabil yaptığımı mı zannediyorsunuz? Ya da birazdan açacağım inşallah. Ya da siz ücret mukabilinde benim bu davetimden vazgeçeceğimi mi zannediyorsunuz? Bu da çok farklı bir anlam değil mi? Yani siz bu ayeti kerimeyi, şimdi mealini verdik. Biz hangi yönleriyle el alacağız onu inşallah ifade edeceğim. Kendim içinde böyle bir girizgah belirledim. Şimdi onu paylaşıyorum sizlerle. Bu ayeti kerimede aslında mana açık. Bir peygamber var ki bu bizim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de öyle. Ama ondan önceki peygamberler için de, birçok peygamber için aynı şeyi söylemek mümkün. Belki aynı siyakla, hani aynı terkiple geldiğinden bahsedilemez ama duruş, motivasyon ve ortaya koydukları tavır bağlamında değerlendirecek olursak bütün peygamberlerin aslında aynı şeyi yaptığını söyleyebiliriz. Kavmine geliyor ve diyor ki Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bu sapkın, bu yoldan çıkmış, bu savurganlık ve savrulmuşluktan sizi ben vahyin rehberliğinde Allah'ın razı olduğu istikamete götüreceğim diyor Allah'ın elçisi. Bu ifadelerimi özenle seçiyorum. Zira bugün savrulmuş bu toplumu bir yerlere götürmeye çalışan bize lazım olacak. Ama peygamberlerin işi bu. Haddi aşmış, had hudut tanımadan tuğyanlık yapmış, ilahlık taslamış. Dahası Allah Azze ve Celle'nin rızasından uzaklaşmış bir toplumu tekrar Allah'ın razı olduğu bir istikamete yönlendirme vazifesi için görevlendirilmiş kimseler olarak ifade ediyoruz biz elçileri. Allah'ın peygamberlerini tarif ederken. Şimdi Hud Aleyhisselam da diyor ki ben sizi yoldan çıkmışlığınıza istikamet vermeye geldim. Sizin şu anda Allah'ın rızasından uzak yaşadığımız bu atmosferinizi Allah'ın razı olduğu bir atmosfere çevirmeye geldim. Ben sizin dünyanızı ve ahiretinizi mamur etmek için gönderilmiş bir elçiyim. Diyor ki bu iş içinde ben sizden bir karşılık beklemiyorum. Ben bu işi parayla yapmıyorum. Benim ecrimi, ücretimi, mükafatımı hepsi aynı kökten gelir biliyorsunuz. Allah verecek. Ki şimdi hep birlikte Siyer-i Nebi'de böyle bir kısa yolculuğa çıkalım. Ana hatlarıyla söylüyorum. İnsanları Allah Azze ve Celle'yi birlemeye davet etmek. Ona kulluğa davette bulunmak. Mevcut sistem ya da dönen o sistemin çarkına çomak sokup da Allah Azze ve Celle'nin vahyini egemen kılmanın mücadelesini vermek. Bunlar kolay işler mi zannediyorsunuz? Zannediyoruz. Ya da bir peygamber Allah Azze ve Celle'nin elçisi olarak daveti taşımakla görevlendirildiği ilk günden itibaren her türlü zahmete katlanacağı bilincine sahip olarak yola revan olmaz mı? Ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha Muddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle birlikte La rahata ba'de hazel yevm dememiş midir Hadice radıyallahu anhaya? Ey Hadice bugünden sonra bize rahat yüzü yok. Birazdan bizim dünyamıza söyleyecek çok şeyi olduğu için ifade etmekte fayda görüyorum. Bu özenle seçiyorum şimdiki söyleyeceklerimi. Hiçbir peygamberi o günün toplumları, müşrikleri, tuğyanları, azmışları, Allah'ın peygamberliğine savaş açmış olan Allah düşmanları, din düşmanları peygamberleri kırmızı halılarda karşılamadılar. Buket buket çiçeklerle Allah'ın peygamberinin gelişini kutlamadılar. Merasimler tertip etmediler. Bilakis öldürmek istediler, sürgün etmek istediler, hapsetmek istediler. Ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi. Dolayısıyla bu peygamberlerin Allah'ın peygamberi olarak görevlendirildiği ilk günden itibaren onların bildiği en temel gerçeklerden bir tanesi onları bekleyen zorlu bir yolculuğun olduğuydu. Ve de aslında bir şeyi de böylelikle kavmine deklara ediyordu. Diyordu ki, iki şey söyleyeceğim, dikkat edin lütfen. Bir, ben yapmış olduğum bu davet çalışması mukabilinde sizden bir ücret istemiyorum. İki, diyor ki, hiçbir ücrete mukabil de taşıdığım davetimden vazgeçmem. Bu benim okumam. Acizane. İlk söylediğim bu ayeti kerimede normalde okunduğunda çıkartabileceğimiz, yükleyebileceğimiz bir anlamı. Ama ben bunu biraz da tersten okudum. Davetçi kimliğine sahip olmanın gayreti içerisinde olan bir kardeşiniz olarak ayeti anlamaya çalıştım. Şimdi bizler de hemen hızlıca geliyorum. Bu ifadeyi lütfen unutmayın. Bir, peygamber diyor ki, ben size bu davet çalışmalarını gerçekleştirirken bir ücret talebinde bulunmuyorum. İki, hiçbir ücret karşılığında da taşıdığım davetimden vazgeçmem. Bu ikisi ücret bağlamında değerlendirildiğinde aslında aynı kapıya çıkar. Davet taşırken bir ücrete mukabil yapmıyorum. Davet taşıdım, bir yerde duruyorum. Ve siz aslında benim davetimden memnunsunuz ama bana eğer ücrete mukabil vazgeçme teklifiyle gelirseniz ben bu işte de yokum demektir. Ki bugünkü zafiyetimiz olması itibariyle ben bu ikinci konuyu özellikle işlemeyi münasip gördüm. Hızlıca geliyorum. Allah'ın peygamberlerinin gönderildiği dönemlerde toplumsal savrulmalardan bahsetmiştim ya az önce. Ki cahiliyeye ilişkin, o yaşanan iğrençliklere ilişkin çok şeyler söyleyebileceğimizden hareketle hızlıca geçiyorum. Allah Azze ve Celle peygamberini gönderdi. O toplumu vahyin rehberliğinde daha dünyadayken Allah'ın kendilerinden razı olduğu kullara dönüştürdü. Allah'a Ekber. Müthiş bir şey. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı oldular. Her zaman ifade ettiğim gibi bir çocuğu diri diri toprağın altında gömecek kadar vahşi, vahşi zihniyete sahip olan bu insanları bir çocuk çığlığı duyduğunda gece yarısı onun bağırtısına, çığlığına icabet etmezsem Allah benden bunun hesabını sorar anlayışına sahip zihniyete, kişiliklere dönüştürdü vahiy. Ve Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam bir mücadele verdi. Ücrete mukabil davasından ve dininden vazgeçmesi istendi mi? İstendi. Bunu da not edin bir yere lütfen. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim elime güneşi bir elime de ayı verseniz vallahi ya ammi لَوْ وَضَعُ الشَّمْسَ فِي يَم۪ينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرِ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَظْهَرَهُ اللّٰهُ اَوْ اَهْلِكَ دُونَهُ. Ya Allah, beni bu davamda muzaffer kılar, ya da bu uğurda benim başım gövdemden ayrılır dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ama vazgeçmem dedi. Bu ayeti kerimeyi aslında bizim yorumladığımız İkinci şıkkı itibariyle söylüyorum. Tam da bu hadisi şerif buna tekabül ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o gün muhatap olan topluma, müşrik taifesine İslam'ın davetini tebliğ ederken, bir davet çalışması yaparken bir ücrete mukabil yapmadığını hepimiz biliyoruz. Ama işi tam tersinden okuduğumuzda az önce söylediğim gibi ikinci yorumdan hareketle ama aynı peygambere taşıdığı davetten vazgeçmesi için ücret teklifinde bulundular mı? Evet. Ama aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ücret talep etmediği gibi davetinden ödün vermesi için teklif edilen ücretlere de hayır dedi. İşte bizi en çok ilgilendiren kısım da tam olarak burası. Girizgahta bunu ehemmiyetli bulduğum için ifade etmek istediğim özellikle. Şimdi bizler de savrulmuş, böyle Allah'ın rızasından çok uzak bir hayat süren bir toplumun içerisinde kendimizi bulduk. Allah'ın helalleri haram olmuş. Haramları helal sayılır hale gelmiş. İğrençlikler diz boyu. Çocuklarımızı sokağa, kapının önüne oynamaya gönderemiyoruz. Yani aslında daha önceki sohbetlerimde de sık ifade ettiğim üzere ikinci cahiliye asrını yaşadığımızı kolaylıkla ifade edebilirim. Allah bir peygamber daha göndermeyeceğini ifade ediyor. Biraz böyle şimdi oturduğunuz yerden omuzlarınıza ve omuzlarıma sorumluluklar yüklemek istiyorum. Bu ayet-i kerimeden bizim alacağımız en temel öğretilerden bir tanesi de bu toplum savrulmuş, Allah'ın rızasından uzaklaşmış bu toplum karşısında bir takım sorumluluklarımız olduğu gerçeğiyle yüzleşmek. Tenzih ederek söylüyorum, yok öyle kenara sağa sola çekilip de olan bitene seyirci kalmak. Neden biliyor musunuz? Birazdan onu maddeler halinde izah edeceğim inşallah. Ama bugün yaşadığımız Allah'ın razı olmadığını iddia ettiğimiz, söylediğimiz, her fırsatta yer yer böyle dillendirdiğimiz böylesi bir toplumda yaşananlara karşı kayıtsız kalmak caiz değil de ondan. Allah bir peygamber göndermeyeceğine göre Allah Subhanahu ve Teala bugün Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma vazifesini İslami kitlelere, camialara yüklemiştir. Mesela çok basit bir şey söylüyorum. Allah Subhanahu ve Teala'nın herhangi bir hükmünün cari olmadığı bir sabaha uyandığımızda ve buna karşı kayıtsız kaldığımızda Allah'a yarın nasıl hesap vereceğiz? Genelde bize kaçırdığımız namazların nasıl hesabını vereceğimiz anlatılmıştır. Yanlış da değildir. El-Hak. Ya da la kaddarallah, evlerden uzak herhangi bir cürüm, bir haram işlediğimizde bunun hesabını Allah'a nasıl vereceğimiz her zaman bize hatırlatılır değil mi kıyamet saatinde? Ya peki Allah yeryüzüne hakim olsun diye gönderdiği dinin herhangi bir hükmünün ihmal edildiği bir sabaha uyanan bir mümin olarak, ona kayıtsız kalmış bir mümin olarak sorulduğunda ben bunun hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Ya evinizde kendinizin genel geçer kurallar ihlal edildiğinde çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz tarafından öfkeleniyorken Allah Subhanahu ve Teala'nın koyduğu kurallar karşısında kayıtsız kalmanın da bir hesabı olmalı değil mi? Öyle ya. Yerin göğün yaratıcısı olan Allah Subhanahu ve Teala'nın hükümleri cari değil. Nasıl olur da bundan ben kendimi soyutlamış, işte sanki bu beni ilgilendirmiyormuş bir atmosfere bürünüp böyle bir hayat sürebilirim yani. Yaşananlardan ari değilim. Bu benim meselem. Allah Azze ve Celle bir peygamber göndermeyeceğine göre, dininin yeryüzünde hakim olmasını da emrettiğine göre, bugünkü toplumsal savurganlıktan ya da toplumsal savrulmuşluktan Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu konuma bir toplum var etmek istiyorsak, ulaştırmak istiyorsak benim bir takım sorumluluklarım var ve Allah beni bunlardan ötürü hesaba çekecek. Tam da bu noktada az önce söylediğim kısma geliyorum. İslam davetçileri olarak bu kimliği gururla, şerefle cebimizde, hayatımızda taşıdığımızı iddia edenler olarak ki Allah bizi iddiamızda sınadığında bizi kazananlardan eylesin. Şimdi bir ücret talep etmiyoruz. Burada hemfikiriz. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, tıpkı Hud Aleyhisselam'ın kavmine dediği gibi, ya kavmi la es'elukum aleyhi ecra. Ya ben yapmış olduğum bir iş mukabilinde senden bir ücret talep etmiyorum. Hakeza biz davetçiler de gittiğimizde, ya bak bugün sana Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olmasını anlattım. Benim saat ücretim şu kadardır, alayım. Havale de yapabilirsin demiyoruz. Değil mi? Parayla pulla bu anlamda hiç işimiz olmadı elhamdülillah. Ama tersinden okuduğumuz zaman acaba davetimizden ödün vermek için bize gelen şeytani desiseler, teklifler, menfaatler, maslahatlar, bunlara karşı da ödün vermeksizin davetimizde bir sebatkarlık ya da davetimizde bir ısrar, davetimizde bir kararlılık gösterebiliyor muyuz? Bence asıl sorgulanması gereken yer burası. Öyle ya. Ben davet taşırken ücret almadığım gibi, taşıdığım davetten taviz vermem için teklif edilenlere de açık değilim. Kapalıyım arkadaş, kusura bakma. Tıpkı aleyhissalatü vesselam Efendimizin az önce güneş ve ay örneğinde verdiğim gibi. Ya bugün maalesef, ama maalesef, hiç kimseyi de zemmetmeden söylüyorum, bugün İslami camialar yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, evet, elde edilmiş bir takım kazanımlar varsa, bunları kaybetmemek korkusuyla bugün yeri geldiğinde hakkı söylemekten imtina ettiklerine de şahit oluyoruz. İşte bu ayet-i kerime çerçevesinde bu meselenin değerlendirilebileceğini düşünüyorum ben. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizden biriniz güneşten bir parça alıp benim önüme serse ben bu davetimden yine vazgeçmem. Ya güneşten bir ateş parçası alıp gelmenin imkanı var mı? Allah için soruyorum. Bu asla mümkün olmayacak bir şey ki Efendimiz diyor ki böyle bir şey yapamazsınız da hadi hasbelkader yapmaya kalksanız ve önüme getirseniz dahi benim vazgeçmemi istediğiniz davetimden ve çalışmalarımdan asla ödün vermem diyor. Şimdi biz de işin bu kısmıyla alakadar oluyoruz biraz. Acaba ücretle taşımadığımız davetimizi yine ücret mukabilinde terk etmesi teklif edildiğinde ya da bununla sınandığımızda acaba yine Allah'ın razı olduğu yerde durabiliyor muyuz? Bence biraz konuşulması ve üzerinde düşünülmesi gereken kısmı burası. Önemsediğim için girizgahı da biraz uzun tuttum ama asıl konum şu kıymetli kardeşlerim. Peygamber Hud aleyhisselamın o kavmine, toplumuna daveti götürme sırasında ücret talep etmediği ifadesinden hareketle, böyle birkaç dakika önce ifade ettiğim gibi, biz de bugün Allah'ın rızasından çok uzak bir atmosferde yaşayan bu toplum karşısında sorumluluklarımızın olduğunu söylemiştim. İslami kitleler, camialar olarak. Neden? Ben önemsiyorum. Mesela bir şey söylüyorum. Belki içinizden geçirdiniz, bana da seslendirmediniz, sesli söylemediniz yani. Ya hocam niye dertleneceğiz ki yani? Ben namazımı kılıyorum. Abdestimi de iyi alıyorum. İyi de bir tüccanım. Günü vakti saati geldiğinde, şartlar uygunluk arz ettiğinde zekatımı da veriyorum. Hacca gitmişliğim var, 2-3 tane de umrem var. Allah kabul etsin. Pazartesi, perşembeler, onları da aksatmıyorum. Ben bu toplumun derdiyle neden dertlenmeliyim ki yani? Biz de deriz ki, bugün yaşadığımız Allah'ın razı olmadığı atmosferden razı olduğu atmosferin dönüşüm gayreti içerisinde olmak İslami bir sorumluluktur da ondan. Namaz farz mı? Farz. Zekat, şartlar uygunluk arz ettiği kimse için farz. Hac da öyle, oruç da öyle. Anne babaya ikramda, ihsanda bulunmak da öyle. Gıybet yapmamak da öyle. Allah'ın emir ve nehirleri bunlar. Nasıl ki bunlar Allah'ın emir ve nehirleri ise, bugün Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu dinin yeryüzünde hakim olmasının mücadelesini vermek, yaşadığımız toplumda münkerlerin kaldırılmış olarak Allah'ın razı olduğu bir topluma dönüştürmek, bizim de tıpkı namaz gibi üzerimize yüklenmiş sorumluluklardan bir tanesidir bu iş. Mesela ben size bir hadis-i şerif paylaşacağım şimdi. böyle omuzlarımıza, başta nefsim olmak üzere, biraz daha böyle yükleyen, aslında sorumluluklarımızı artıran hadisi şeriflerden bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ente ala thughratin min thugharil İslam fela yu'tiyanna min qibalik." Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam? Diyor ki sen, yani bir muhatap varsayın, işte onlardan bir tanesi şu anda benim. Benim karşımda bir işte abim oturuyor. Ben de onu muhatap olarak söylemiş oluyorum. Hadisi mealini verirken, "Ente ala thughratin min thugharil İslam." Sen İslam'ın nöbet mahallinde nöbet tutan nöbetçilerden, erlerden, vazifelilerden, muvazzaflardan bir tanesisin diyor aleyhissalatü vesselam. Ya bu bile başlı başına şeref olarak yeter. O ayrı bir dünya. Bizi nöbet mahallinden nöbet tutmakla şereflendiren Allah'a da hamdolsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli bir şey. İslam'ı dertlenmişiz. Bu toplumu dertlenmişiz. Bu toplumu kendimize dert edinmişiz. Birazdan geleceğim. Yanı başımda, sokağımda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, acaba kar mı yağmış, yağmur mu yağmış diye penceremi açıyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte parkta gençlerin böyle yere serilmiş bir şekilde baygın yattıklarını gördüğüm zaman benim azmim artıyor. Dolayısıyla bizi toplumun derdiyle dertlendiren Allah'a hamdolsun. Bu kıymetli bir şey. Ve Efendimiz diyor ki "Ente ala thugratin min thugaril İslam." Sen İslam'ın nöbet mahallinde nöbet tutan nöbetçilerden bir tanesisin. "Fela yu'tiyenne min kıbelik." Burası önemli. Senin nöbet tuttuğun yerden sakın ha sakın İslam zarar görmesin. Oradan bir zayiat vermeyelim. Oradan bir saldırı gerçekleşmesin. Senin nöbet tuttuğun yerden bir zafiyet göstererek toplum daha da çürümeye yüz tutmasın. Senin göstereceğin gevşeklik. Hepinizi tenzih ederek söylüyorum. Sadece akışıyla böyle daha iyi ifade edebildiğim için söylüyorum. Senin göstereceğin herhangi bir gevşeklik, senin göstereceğin herhangi bir zafiyetten ötürü bu toplum bu noktadayken daha da kötü bir duruma gelmesin demektir bu. Gözümüzü açmak, diri olmak, dinç olmak, düşmanların saldırılarından arkamda duran, korumakla görevli olduğum insanlar daha çok zarar görmesin diye daha da bir gayret içerisinde olmayı telkin eden bir hadis-i şeriftir. Ya sen bırak uzlete çekilmeyi, sen bırak kenara, kıyıya, köşeye çekilip de olan bitenden bir haber yaşamayı. Allah'ın peygamberi bizi olup bitenlere kayıtsız kalmanın ötesinde bir nöbetçi kılmış. Bir mahalde üzerimize sorumluluklar yüklemiş ve demiş ki sakın ha sakın senin görevli olduğun yerden bu toplum daha da zayiat görmesin. Onun için dertleneceğiz. Onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinden hareketle kendimizi sorumlu hissedeceğiz. Dolayısıyla neden dertleneceğimiz sorusunun öncelikli cevabı bu. Ben nöbetçiyim. Nöbet mahallinde İslam'ın zayiat görmemesi için nöbet tutan bir erim. Bir Müslümanım. Huve semmâkumul muslimîn. Allah sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Müslüman. Müslüman yaşanan haramlara kayıtsız kalamaz. Müslüman olmanın karşılığı budur. Allah bize Müslüman olarak bir isimlendirme yaptıysa bunun bir takım beraberinde getirileri ve gereklilikleri vardır. Sen Allah'ın hükümleri yaşadığın dünyanda yok sayılıyorken yatıp aşağı gidemezsin. Huve semmâkumul muslimîn. Allah sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Müslüman, Allah Subhanahu ve Teala'nın nehyettiklerinin
hoyratça meşrulaştırıldığı bir dünyada kendisini asla ama asla pasifleştiremez. Vurdum duymaz davranamaz. Olup bitenleri olmuyormuş sayamaz, yok sayamaz. Ne demek ya? Allah sana Müslümansın diyecek. Müslüman olan İslam'ın temsiliyet makamında oturan demektir. Peki İslam'ın yok sayıldığı bir dünyada, İslam'ın zelil kılınmaya çalışıldığı bir dünyada, müntesiplerin her gün katledildiği bir dünyada, Müslüman nasıl olur da yattığı yerden kıyama kalkamaz?
Huve semmâkumul muslimîn. Nöbetçi kılmış bizi İslam. Biz yatmaktan bahsediyoruz. Vurdun duymaz olmaktan bahsediyoruz. Şimdi birazdan geleceğim. Bir hadis-i şerif var. Sokağın da üzerimizde hakkı varmış. İyi mi? Sokak sokak. Eve giderken yürüdüğümüz sokaklara bugün bir farklı bir açıdan bakacağız Tefsir-i Furkan'dan giderken. Şahsen ben öyle yaptım. Bugün gelirken ara sokaklardan geldik. Düşündüm biraz, dedim Allah'a bakıver. Bu sokağın da üzerimizde hakkı mı var? Var. Ama bir sonraki maddem o. Geleceğim inşallah. Dolayısıyla bir, neden dertlenmeliyiz'in cevabını bulduk. İki, emri bil maruf ve nehyi anil munkar Allah'ın bizim omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk. Az önce söylediklerimin bir parçası olarak lütfen kabul buyurun. O da nedir? Ya bugün Allah-u Teala'nın nehyettiği, münkerat diye ifade edebileceğimiz ne varsa hayatımızı çepeçevre kuşatmış. Ya bu münker karşısında nehyetme özelliği ya da Allah'ın uygulanmayan bir marufunu tekrar hayatımızda intibak ya da uygulanması konusu bizim derdimiz olmalı. Bugün milyarlarca içki hoyratça tüketiliyor yaşadığımız coğrafyada. Fuhuş deseniz Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde meşru sayılıyor artık. Eşcinseller, haddi hesabı yok. Yani münker namına ne varsa isteyen istediği gibi İslam'a hakaret ediyor. Değil mi? İşte televizyon programlarında herkesin ağzında İslam alay konusu olmuş. Yok mu benim bir takım sorumluluklarım? Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Men ra'a minkum munkaran fel yugayyirhu bi yedihi. Kim sizden bir münker görürse onu eliyle düzeltsin. Ki buradaki el, alimlerin de ifade ettiği üzere güçtür, devlettir, yöneticilerdir. Sonra fe illem yastati' fe bilisanihi. Güç yetiremezse diliyle düzeltsin. İşte bak, benim sorumluluklarımı söylüyor İslam. Bugün toplumsal manada yaşadığımız böylesi bir çürümüşlük karşısında benim bir takım sorumluluklarımın olduğunu söylerken bu delile dayanarak söylüyorum. Bu deliller sadece bu sorumluluklarımızın işte delillendirme keyfiyetlerinden sadece birkaç tanesi. فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ اَضَعْفُ الْا۪يمَانِ. Eğer ona da güç yetiremiyorsa kalbiyle buğz etsin. Neden? Çünkü o da imanın en zayıf noktasıdır diyor Aleyhissalatu vesselam. Vellezî nefsî biyedihî lete'murunne bil ma'rûfi ve letenhevunne anil munker. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah size katından bir azap gönderir. Thumme ted'ûnehu felâ yüstecâbe lekum. Sonra Allah'ın size gönderdiği o azabı sizin başınızdan def etsin diye dua edersiniz de Allah sizin dualarınıza icabet etmez diyor. Bugün dualarımızın neden kabul olmadığını belki sorgulamak için iyi bir hadisi şeriftir diye düşünüyorum. Dolayısıyla iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek sorumluluğundan dolayı bugün toplumsal manada yaşadığımız bu çürümüşlük, bu savrulma karşısında sorumluluklarımız var. Her zaman şöyle ifade ediyorum ben. Bunu yer yer Tefsir-i Furkan'da söylediğimi hatırlıyorum. Siz de böyle başınızı sallarsanız benim için de bir teyit niteliğinde olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumsal çürüme ve cahiliye adetlerinin gelmiş olduğu o nokta iğrençlikler, tahammül sınırlarını zorladığı için hatırlarsanız peygamberlikten önce mağaraya gidiyordu.
Doğru mu?
Doğru. Son dönemlerde de sıklaştırmıştı. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Risalet kendisine gönderildikten sonra hicret esnası dışındaki mağara serüveni hariç, o peygamber ve aynı insan bir daha toplumdan kaçmak için mağaraya çıkmadı. Tam aksine, iğrençliklerinden kaçtığı o toplumu düzeltmek için bir mücadele ortaya koydu. İşte bu bile başlı başına bu toplum karşısındaki sorumluluklarımızı ifade etmek adına yeterlidir diye düşünüyorum. Toplumun iğrençliklerinden imtina eden bir peygamber mağaraya gitmiş yıllarca, ama Allah onu mağaradan tekrar topluma indirmiş. Şimdi mağaradan topluma peygamberini indiren Allah Azze ve Celle bize de bir takım sorumluluklar vermiştir elbette. Bize de diyor ki zimden evlerinizden sokağa inin. Sokak davetçisi olun. Bu toplumun sizin anlatacaklarınıza ihtiyacı var demektir bir nevi. Ki peygamber öyle yaptı aleyhissalatü vesselam. Onların putlarını küçümsedi. Kız çocuklarını gömemezsiniz dedi. وَيْلُوا لِلْمُتَفِّف۪ينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Değil mi? Tartıdaki hileye dikkat çekti peygamber aleyhissalatü vesselam. Halbuki onların o hilelerinden kaçıyordu. Halbuki onların o iğrençliklerinden mağarada huzur buluyordu. Ama Allah subhanehu ve teala onu mağaradan aşağıya indirdi. Uzandığı yerden kaldırdı. Sen onu bırak. Ya eyyuhel muddeffir kum fe enzir ve rabbeke fekkebbir. Kaldırdı. Uyar dedi. Yetmez. Uyarının niteliğinde dedi ki Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kıl. Şimdi peygamberi indirmiş Allah mağaradan. Biz eve oturursak bize yakışır mı? Ben her zaman söylüyorum. Ayağa kalkmış bir peygamberi yürüyen ümmeti anlayamaz. Ya da oturan ümmeti anlayamaz. Ayağa kalktıktan sonra bütün ceberutlara ve rabbeke fekebbir ayeti kerimesinin gereği Allah'ın ismini ve dinini yücelten bir peygamberi tuğyanın ve tağutların ortamında yaşarken sessiz kalıyorsa o ümmet onu anlamamış demektir. Ayağa kalkmış, adını yüceltmiş ve o peygamberin ümmeti olarak biz bugün yaşanan münkeratlara eğer sessiz kalmayı yeğliyorsak o peygamberi sadece salavatını anlamışızdır. Sadece gül peygamber oluşunu anlamışızdır. Ya da komşusuyla iyi geçinen bir peygamber olması itibariyle anlamışızdır. Ama öbür türlü anlamamışız demektir. Yine neden dertlenmeliyiz ve neden sorumluyuz sorusuna cevap mahiyetinde bir şey daha ifade edip bitireceğim inşallah. Onlardan bir tanesi Allah'a mazeret sunmak için. Diğeri de sokakların hakkıydı demiştim hatırlarsanız bir madde olarak. Allah'a mazeret sunmaktan da kastım şu. Araf suresinde geçiyor. Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ İsrailoğulların döneminden bahsediyor ayet-i kerime. Hızlıca geçiyorum. Hani bizim de konumuz emri bil maruf, nehyanı münker, bu toplumun derdiyle dertlenmek, onları düzeltmek, onları selamete çıkarmak. He? Bu ya konumuz. Diyor ki, üç tane kişilikten bahsediyor ayet-i kerime. Bir topluluk dedi ki, emri bil maruf ve nehyanı münker yapan diğer bir gruba. Düşünün, siz bu işi yapıyorsunuz. Sizi uzaktan seyreden bir amca geliyor, diyor ki, yahu Ahmet, Mehmet, Yakup, ben seni yıllardır, 30 senedir, 40 senedir tanıyorum. Yahu işin, gücün yok, habire bu ümmetin derdiyle dertleniyorsun, onlara iyiliği emrediyorsun, kötülükten nehyediyorsun, vaaz ediyorsun, nasihatlerde bulunuyorsun. Ya bunlar aslında Allah'ın kendilerine işte azap etmesini bile hak ettiği insanlar. Uğraşma ya, boşa kürek çekiyorsun manasında bir şey söylendiğini varsayın. Bu ayet tam böyle bir olayı aslında enstantaneyi karikatürize ediyor. Bir topluluk dedi ki emri bil maruf ve nehyan münker yapan vaaz eden bir topluluğa yahu siz Allah'ın azabını hak etmiş bu topluma neden hala vaaz-ı nasihette bulunuyorsunuz? Ki bugün de Allah'ın azabını hak eden işler yapılmıyor mu? Eşcinselliğinden tutun da Allah Azze ve Celle'nin lanetlediği her türlü iş. Günümüzü anlatıyor aslında. لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهِ O kavim ki Allah Azze ve Celle'nin kendilerine helakını çoktan hak ettiler. Ya sen niye hala geceni gündüz eyleyip de bunlara vaaz-ı nasihatte bulunuyorsun? Ayet böyle söylüyor. Onların verdiği cevap şu. قَالُوا Dediler ki مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ İki şey için biz bunu yapıyoruz. Bir, yarın Allah'a kıyamet gününde mazeret sunmak için. Sen onlar Allah Azza ve Celle'nin azabını hak edecek kadar lanetleştiklerinde, lanetli bir kavme dönüştükleri bir dönemde sen ne yaptın sorusunun Allah'a verebilecek bir cevabı olsun diye. Biz ne yapıyoruz şimdi? Allah'ın haramlarının helal sayıldığı bu toplumda ne yapıyoruz sorusunun bir cevabı olmalı Allah katında. Yemin ederek söyleyebilirim ki bunun cevabı namaz kıldım olmayacak o gün. O başka bir dünya, o başka bir iş. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Umulur ki bizim bu vaazlarımız ve telkinlerimiz neticesinde onlar Allah'tan korkan bir toplum oluverirler. Biz de böyle istemiyor muyuz zaten? Ne diyeceğiz? Mazeret sunacağız Allah'a. Ben 35 senemi senin dinin yeryüzünde hakim değilken yeryüzünde hakim olsun diye adadım ya Rabbi, kabul buyurursan diyebilmek. Budur işte. Kalu ma'ziraten ila rabbikum. Sizin Rabbinize mazeret sunmak için biz bu işi yapıyoruz. Ne diyeceğiz yarın? Haramlar hoyratça tüketiliyorken sen ne yaptın? Pazartesi, perşembe nafile oruç tuttum. Allah kabul etsin ama bu sorunun cevabı bu değil. Bu ibadeti tahkir etmek için de söylemiyorum bunu. Allah'a sığınırım. Ama bu sorunun cevabı bu değil. Yanlış işaretlemiş oluruz. Kaydırma yapmış oluruz yani. Değil mi? Bak sınava giren öğrenciler daha iyi anlar böyle örnek verince. Dolayısıyla bu sorunun cevabı bu değil. Allah'a mazeret sunmak için bu toplumu derdiyle dertleneceğiz. Bir de sokağın üzerimizde hakkı vardı hatırlarsanız söylemiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki birazdan giderken lütfen sokağınıza bu hadis-i şerifin zaviyesinden bakın. Büyük bir kazanım oluyor. Ben de şahsen öyle oldu buraya gelirken. Aleyhisselatü vesselam diyor ki ashabına sokaklarda diyor vakit geçirmekten diyor vazgeçin. Yani sokağa çıkmayı aslında ne istemiyor aleyhisselatü vesselam ashabının. Ashab diyor ki ya Resulallah sokak bizim için hayattır diyor. Bak burada tüccar kardeşlerim hemen bakıyorlar. Düşünsenize bir dışarıya çıkamadığımızı. Sokağa çıkmak kat'i surette nehyedilmiş olsaydı nasıl olurdu acaba, değil mi? Sahabe de diyor ki ya Resulallah yani öyle diyorsun ama bizim hayatımız sokaklarda ya. Deyince Allah Resulü diyor ki madem sokaklardan vazgeçemeyecek kadar sizin için hayati bir öneme sahip öyleyse diyor sokağın hakkını verin. Bu şartla çıkabilirsiniz. Diyor ki ya Resulallah sokağın bizim üzerimizde hakkı mı var ya? Evet diyor var. Bir, insanların gelip geçtiği yerde zarar verici bir şey görüyorsanız kaldırın. İki, selam verdiklerinde mukabelede bulunun. Üç, emri bil maruf ve nehyanı münker yapın. Allah'a akbar. Sokağın üzerimizdeki hakkıymış. Ve nasıl olur da bugün yaşanan bütün iğrençliklere eğer o sokağın meskunuysam, yaşayanıysam bunu yok sayabilirim ve görmezden gelebilirim. Dolayısıyla en başa döndüğümüz zaman Allah Subhanahu ve Teala bizi Müslüman olarak isimlendirdiğine göre Müslüman olmanın beraberinde getirdiği bir takım sorumlulukların en kaçınılmaz, en önemli işlerinden ve sorumluluklarından bir tanesi de Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğu bir toplumun var olabilmesi için, Allah'ın razı olduğu dinin yeryüzünde yeniden hakim olabilmesinin mücadelesini vermektir. Kayıtsız kalamayız. Olan biteni yok sayamayız. Olan biten karşısında vurdum duyması hiç olamayız. Yatan peygamberi düşünün. Üzerindeki örtüyü atan bir peygamberi düşünün. Ayağa kalkan yetmez. Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmanın mücadelesini veren bir peygamber düşünün. Onun bizim için en güzel örnek olduğuna inanan biz müminlere de, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de şüphesiz güzel örnekler vardır. Allah subhanehu ve teala bizim uğrunda mücadele ettiğimiz bu dinin yeryüzünde hakim olduğu o günleri bizlere olarak neyi emrettiyse onun hayatımızı kuşattığı ve münker olarak neyi ifade ettiyse ve addettiyse onun da hayatımızdan uzaklaştığı, İslami hayatın da hakim olduğu o günlerde ehlimizle, neslimizle yaşayabilmeyi bizlere ikram eylesin. Şüphesiz ki bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hiç de zor değil. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Eğer ki biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bugün emrettiği şeylerin çok uzağındaysa, vallahi müstakim yol da bizden o kadar uzak demek ki kardeşim.
Kafirler ve yerli işbirlikçilerinin eliyle ilga olunan o devletle beraber biz neyi kaybettik?
Gazze'de kardeşlerimiz ölüyorsa bir Müslüman suskunluğun kırılma noktası olmak durumundadır.